Podcast dinle.
Alper ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Yepyeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviç ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Anne. İyi sabahlar, iyi haftalar.
Teşekkürler, iyi haftalar dileyelim. Şimdi takibimizde neler var ona bakacağız. Tabii iç taraf ve dış taraf. İç tarafla başladık ki dakikalar öncesinde Türkiye büyüme verisini takip ettik. %7 büyüdü Türkiye. Beklentilerin üzerinde bir veri geldi. Şimdi dış tarafta da gelişmeler var. O tarafa da bakacağız. ABD üzerinde özellikle gelecek takip edeceğimiz veriler var ama şöyle büyüme ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isterim. %7'lik bir büyüme beklentileri aşan bir rakam ama ne dersiniz?
Evet, çeyreksel bazda baktığımızda geçtiğimiz yıl da %6.3'e yükselen bir büyümeyi yakalamıştık. Beklentiler de %6.7 seviyesindeydi. %7 ile Çin'den sonra yine G20 ülkeleri içerisinde büyüyen ikinci ülke noktasına geldik. Bu oldukça sevindirici. Diğer sevindirici olansa alt kalemlere baktığımızda büyümeyi etkileyen yatırımların artması, bununla birlikte ihracatın artması, tüketim tarafının biraz daha azalması, ithalatın aynı şekilde düşmesi gibi olumlu etkenler var. Yani Türkiye sanayi tarafında özellikle yatırımlar ve bununla birlikte oradaki paya baktığımızda tabii hane halkının tüketim eğilimi de burada yaklaşık 3-4 puanlık bir etki yapmış ama yani genel anlamda yatırım ağırlıklı. Hep diyoruz ya sürdürülebilir ekonomik büyüme için iki önemli şart var. Bunlardan bir tanesi yatırım ağırlıklı büyümek, üretim ağırlıklı. Diğeri ise bununla birlikte ihracata yönelik olarak büyüme. Bu açıdan oldukça sevindirici. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl olacak? Hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz yılda 1.8'lik bir büyümeyle yılı tamamlamıştı Türkiye ekonomisi.
Evet, ilk çeyrekte ihracat %3.3 artış gösterdi. İthalat da %1.1 azaldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri var. Orada da ilk çeyrekte %18.1'lik bir büyüme var Belgin Hanım. Evet. Ona ilişkin eklemek istediğiniz
tabii,
bir şey var mı?
Tabii teknoloji, bilişim,
hep
yazılım.
Konuşuyoruz zaten yayınlarımızda.
Aynen. Çok iyi hatırlattın Hande. Teknoloji, bilişim, yazılım 2021 yılı içerisinde de ana konu başlığımız olacak doğal olarak. Yani takip edeceğimiz ana başlıklar içerisinde yer alacak. Zaten belli. Yani enerji, bilişim, teknoloji, yazılım, savunma sanayi, sağlık sektörü, sağlıkla ilgili gelişmeler, yeni adımlar, sadece aşı değil. Hani sağlık COVID'den dolayı hemen aşı aklımıza geliyor ama bunda birisi tedavi yöntemleri, buna ilişkin araçlar, sağlığın çok daha ön planda olduğu gelişmeler ve tabii ki gıdanın üretimi noktasında böylelikle şekillenmiş oluyor zaten büyümenin içindeki o alt kalemlere baktığımızda ilerleyen çeyreklerde ben bunun içerisine savunma sanayi tarafının da ekleneceğini düşünüyorum. Özellikle İHA'lar ve SİHA'lar göğsümüzü kabartan gelişmeler. Ona yönelik olarak da savunma sanayi tarafında da otomotiv artı savunma sanayi tarafında da büyümeye katkı artacaktır diye düşünüyorum.
Aynı halkında da %7.4'lük kamu harcaması tarafında %1.3. Yatırımlar tarafı da kuvvetli Belgin Hanım. Ona tabii ilişkin ne söylersiniz? Şimdi farklı sektörleri takip ediyoruz. Tabii borsa tarafına bakıyoruz. Etkisini de konuşuyoruz bir yandan ama çok fazlasıyla yeni yatırımları da takip ettik noktada. Orada da %11.4'lük bir artış var yatırımlar evet tarafında. Büyüme etkisi nedenli. Ne dersiniz?
Tabii ki. Yani katma değerli büyüme modeli içerisinde üretime yatırım yapmak, sanayi olabilir bunun içerisinde, teknoloji olabilir, enerji sektörü olabilir, savunma sanayi olabilir, hiç fark etmez. Hangi sektör olursa olsun. Evet, dolayısıyla yatırım amaç ağırlıklı büyümek, harcama ve inşaat sektörü ağırlıklı büyümekten çok daha sürdürülebilir ekonomik büyümeyi işaret eder. Bu anlamda önemli. Aynı zamanda kamu harcamalarının da aynı dönem içerisinde ciddi anlamda azalması, ithalatın düşmesi, ihracata yoğunlaşılması gibi unsurlar da döviz çıktısı anlamında değil de döviz girdisi anlamında büyümeye pozitif yönde katkı sağlar. Dolayısıyla burada alınan tasarruf tedbirleri kamu tarafında ki genellikle Türkiye büyümesine baktığımızda ya genellikle konut sektörü inşaat ağırlıklı bir büyüme modeli içerisindeydi son 5 yıl geriye gittiğimizde ama geçen yıl ve bu yıl Türkiye farklı bir stratejiye geçti. Böylelikle döviz çıktısı değil, döviz girdisi sağlayabilecek yatırımlara yöneldi. Tabii bunu hemen rezervler vesaire gibi unsurlara atıfta bulunmak için çok erken ama son derece olumlu.
Peki. Şimdi iç tarafta takip ettiğimiz birinci çeyrek büyüme verisi vardı ki Türkiye %7 büyüdü dedik. Bu noktada değerlendirmelerinizi de aldık. Şimdi global tarafa da bakalım. Orada da ABD'nin gündemi oldukça yoğun. Bir yandan da borsaları da açalım. Oradaki hareketlilik nasıl? Takip edeceğimiz veriler de var bu arada. ISM, imalat, PMI, imalat dışını takip edeceğiz. ABD tarafında fabrika siparişleri var. ADP, istihdam raporu yine Amerika tarafında takip edeceğimiz veri ve tarım dışı istihdam. Şöyle bakalım vadeli tarafta Nasdaq'ta %0,14 oranında primli 13.705'ten işlem görüyor. Dow Jones'a bakalım. Orada da 34.551 puan karşımıza çıkıyor. Ve S&P tarafına baktığımızda %0,13'lük yine primli 4.208 puan seviyesinde. Ne dersiniz Belgin Hanım?
Evet anne, şimdi baktığımız zaman haftanın son işlem gününe gidersek bu daha anlamlı olur. O gün Amerika'da endeksler rekor seviyelere ulaştı. Bugün Amerika'da Dow Jones, S&P ve Nasdaq anma günü nedeniyle tatil. Aynı şekilde Londra'da da bankalar günü nedeniyle tatil. Dolayısıyla bugün biz bize bir gün içerisinde olacağız bu anlamda ama Cuma gününe atıfta bulunarak bu haftaya neler kaldı? Yükselişin biraz sınırlı kaldığını gördük Cuma günkü Amerika piyasalarında. Burada enflasyon tarafında şimdi bu sefer ikiye ayrıldı. Enflasyon geçici söylemlerine katılıyor piyasa ama fiyatların kalıcılığı noktasında yükseldiği ve yükseldiği orada yerde kalması ki bizde de aynı nokta. Bunun da beraberinde hayat pahalılığını getirmesi. Çünkü enflasyonun tanımı nedir? Fiyat artış hızı belli bir hıza gelir ve orada durursa şimdi aradaki fiyat farkı oluşacak. Bu sefer işte piyasa bunu fiyatlamaya başladı. Beraberinde getirilebilecek. Tamam fiyatlar artmaz ama bu yükselişin kalıcı olması, yapışkanlığı ilerleyen süreç içerisinde yine sıkıntı yaratır mı? Ki öyle gözüküyor. Tüm dünyanın problemi bu sınırlı bıraktığı yükselişleri ve bununla birlikte ekonomistlerle tartıştıkları yatırımcıların, ekonomistler diyor ki bu geçici, tekrardan fiyatlar düşer. Yatırımcı tarafı diyor ki hiçbir fiyat yükseldiği yerden geri düşmez. Evet. Böyle bir ikilem var. Sonuç itibariyle Amerika'da S&P tarafında tarihi rekora doğru yükselişler kazançları realize etme beraberinde getirdi ama S&P'de bir kez daha rekor seviye görebiliriz diye düşünüyorum Hande.
Peki şimdi hızlı hızlı Asya ve Avrupa'ya da bakalım. Önce Asya'ya bakalım. Sonrasında iç tarafa geçeceğiz. Madem siz de dediniz biraz daha iç içe kaldığımız bir gün. Hazır bir verisi gelmişken de borsaya bakacağız ama Asya'ya bakalım. Şöyle Japonya ve Hong Kong'un bu tarafta da günü, ilk günü negatif kapattığını görüyoruz ki %1'e yakın satıcılı bir seyir Japonya tarafında gerçekleşmiş. Hindistan, Güney Kore ve Çin Şangay yukarı. Ne dersiniz?
Hani şimdi hep diyorduk ya işte Asya piyasaları mutlaka Amerika piyasalarının kapanışlarına bakar ve ondan etkilenir. Ama bu hafta biraz daha herkes kendi tarafındaki gelişmelere odaklanacak. İmalat tarafındaki veriler gelecek, enflasyonlar gelecek, bazılarında büyüme rakamları. Ve sonuç itibariyle biraz daha karışık bir Asya görebiliriz bu anlamda. Amerika ile ayrışmalar söz konusu olacaktır. Sabah itibariyle Çin tarafında PMI verileri geldi. Karışık seyirlerle kapanmasında PMI verileri genel anlamda Çin tarafında olumlu. Ancak tedbirlerin devam ediyor olması biraz da kafaları karıştırdı. Japonya tarafına baktığımızda orada da verilerde ciddi bir iyileşme var. Ancak bununla birlikte piyasalarda bunun bir realizasyonu gördük. Geçtiğimiz hafta daha alıcılıydı. Sonuç itibariyle çoğunda vaka sayılarında yeniden artışlar gibi unsurlarla biraz da hani veri artı vaka sayısı arasında gidip gelen bir Asya görünümü var.
Peki Avrupa'ya da bakalım hızlıca. Avrupa borsalarındaki durum nasıl? İlk işlem günündeyiz ki bakıyoruz Frankfurt ve Madrid'in burada negatif ayrıştı karşımıza çıkıyor. 15.487'de. Önemsersiniz genellikle Belgin Hanım, evet. Frankfurt tarafını ve Londra borsasına baktığımızda da yatay pozitif.
İlginç bir gelişme vardı basında yer alan Wall Street Journal'da. FED, Deutsche Bank'ı uyardı kara para noktasında, kara para işlemleri ve bu konuda daha hassas olması noktasında ikinci kez Almanya'yı uyarması DAX endeksinde biraz akılları karıştırdı. Her ne kadar bugün tatilde olsa da Avrupa piyasalarında da bazı şeyler. Bununla birlikte DAX'ta satıcılı bir görünüm devam edecek gibi gözükmekte. Özellikle Londra bugün tatil. Onu bir kez daha altını çizelim. Diğerlerinde devam ediyor. DAX tarafında Cuma günü özellikle sanayi ve teknoloji tarafında yükselişleri gördük. Bununla birlikte tüketim ürünleri sektörleri seyirlerinde ise biraz daha satıcılı bir seyir vardı. Şimdi kritik nokta nerede diye baktığımızda 15.120 seviyesi DAX'ta bizim için önemli olan bir seviye. Gerçi biz pozitif korelasyonu kaybettik şuralar, biraz daha kendi iş gündemimize döndük ama yine de DAX bu anlamda önemli. Biz 15.120 seviyesinin altına geçmemesi noktasında bakacağız. Burada biraz da euro dolar paritesinde doların yeniden güçlenmesi, euronun değer kaybının da etkili olduğunu söyleyeyim. Bu ay kritik bir ay olacak Haziran ayı itibariyle. Hem Avrupa tarafında önemli gelişmeler var, hem Amerika ve Asya tarafında ne var? G7 ülkeleri toplanacak. Bununla birlikte Belarus ekseninde gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya, Ukrayna, Kırım noktasında Avrupa Birliği ile bazı gelişmeler var. Ve en önemlisi de Çin'le Avrupa arasında yaptırımlar konusunda AB arasındaki gerilimin dozajı biraz daha artabilir mi? Bunlara bakacağız. Bir de aşı pasaportu biraz kafaları karıştırdı.
Peki, aşı her zaman gündemde. Bu noktada şimdi bakalım küresel taraftan iç tarafa geçelim ki Borsa İstanbul BIST 100 endeksiyle başlayalım. Haftaya hadi bakalım nasıl başladı ki pozitif bir seyir görüyoruz. %0,26 oranında yukarı yönlü hareket var. Gün içine bakalım, şöyle 1421 aşağıda gören borsa tarafı var ki 1426 ise yukarıda. Bir tık altında 1425'ten işlem görüyor. Ne dersiniz? Hazır büyümeyi de takip ettik. Bu noktada borsa tarafındaki gelişmeler ne olur?
Hani bizim için önemli olan bir hafta büyüme geldi. Gayet güzel. Çarşamba günü Merkez Bankası yatırımcı toplantısı var. Burada tabii ki enflasyon ve enflasyonla ilgili sorular elbette ki gelecek. Yatırımcı ve ekonomistler de yapacağı bu toplantıda ne gibi açıklamalar yapacak? Piyasanın seyrini tabii ki kurun seyrini de belirleyecek. Bununla birlikte özür dilerim. Perşembe günü de Türkiye enflasyon rakamı gelecek. Önemli. Yükseliş eğiliminin devam ettiğini mi? Yoksa bir önceki ayda zirveyi görüp oradan bir düşüş eğilimi içinde miyiz? Son birkaç gündür kurdaki yükselişler elbette biraz daha moralleri bozmuş gözüküyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyordu. Ama S&P bu değerlendirmeyi yapmadı. Bizimle birlikte Bulgaristan, İrlanda ve Türkiye bu ülkelerin de değerlendirmelerini yapmadığını gördük. Ama bu hafta Moody's var. Özür dilerim. Moody's bakalım bu hafta Türkiye ekonomisine ilişkin hangi değerlendirmeleri yapacak? O da Cuma günü.
Peki, biraz nefeslenin Belgin Hanım. 1426'dan işlem görüyor Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakıyoruz. Son bir haftaya bakalım. 1400 aşağıda, 1452 ise yukarıda gören bir borsa tarafı var. Şimdi ilk işlem günündeyiz. %0,28 oranında da yukarı yönlü hareketi takip ediyor. Şöyle ne taraf destekliyor? Yani bankacılık ve sanayi tarafına her zaman olduğu gibi bakalım ki bankacılık tarafı ne kadar destekliyor borsa tarafını. Geçen haftaya baktığımızda, geçen haftanın üzerinde daha primli yükseliş hakim olan bir bankacılık tarafı vardı. Bu hafta yine bakıyoruz %0,39 oranında yukarı yönlü hareketi var ki son bir haftalık hareketi de ekranımıza yansıdı. 149'lardan 184'e geldi. Burada önemsediğiniz seviyeler nedir Belgin Hanım?
Hani geçtiğimiz hafta en düşük 1149, baktığımızda haftalık bazda %1,14'lük değer kaybı var. Bununla birlikte en düşük 1149, en yüksek 1197'yi gördü ve haftanın genelinde, geçtiğimiz haftanın genelinde açıkçası borsayı bankalar tuttu. Çok daha hızlı geri çekilmeler ve 1400 seviyesinin altına çekilmenin önünde bankalar ve bankalara gelen alışlar etkiliydi. Ben bu hafta enflasyon rakamı sonrasında bankacılık sektöründe daha pozitif seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bundan sonra biz bankaları daha takip edeceğiz. İskontoda olmaları, BDDK'nın Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamalar, sermaye yeterlik rasyoları gibi birçok rasyolar, bununla birlikte ikinci çeyrekte daha iyi performans göstereceğine dair beklentiler, kredi garanti fonu çerçevesindeki krediler noktasında, piyasaları canlandırma noktasında tüm bankaların bu kez ortaklaşa hareket etmeleri gibi unsurlar pozitif hikayeyi yazıyor ve yabancının da yavaş yavaş bankalar tarafına geldiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda özellikle bankaların biraz daha katalizör olacağı bu hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmelerde 1180-1195 bandı hareketler görüyoruz. 1200 kısa vadeli hedef noktamız, bu seviyenin altı halihazırda tepkisel yükseliş. Umut ederim ki bunun üzerine geçsin ve bunun üzerinde de kilit seviyemiz 1220. 1220'yi geçerse biz bir rahatlama ve yeni bir bant aralığı olarak 1220-1300 bandındaki hareketleri beraberinde görebiliriz. Geri çekilmelerde de geçtiğimiz haftada olduğu gibi en düşük 1150 ve onun altında da 1140 seviyesi yakın takibimizde olacaktır. Zaman zaman satışlar gelse de majör bankaların yanı sıra kamu bankalarına da gelen alışlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilginçtir, son birkaç gündür geçtiğimiz hafta teknik olarak da Halk Bankası'nı biraz daha yakın takip almıştım. Onun öncesinde Vakıf Bank vardı takibimde. Hı hı. Halk Bankası'nı da takip edeyim, para giriş çıkışları ve hissenin aşırı üst kontrolü olduğu ve dolayısıyla da orta vadeli portföyler için alıma teknik olarak uygun seviyelere yaklaştığını, geldiğini, hatta orada olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizi izleyenler diyebilir ki Belgin Hanım, Halk Bankası ile ilgili dava süreci vesaire olabilir. Biz burada teknik performansı söylüyoruz. Sonuçta o devam eden bir süreçtir ama bu hissenin üzerine yeterince baskı yapmıştır diye düşünüyorum.
Peki, bankacılık bu şekildeydi efendim. Geçelim sınai tarafına, oradaki performansa bakacağız ki büyüme verisini de takip ettik. O tarafta ihracatın önemli bir etmen olduğunu gördük. Yatırım tarafının güçlendiğini gördük. Az önce konuştuk, %11'in üzerinde, ihracat tarafı ise %3'ün üzerinde. Evet. %0,26 oranında burada da prim görüyoruz sınai tarafında. Son bir haftada 2691 yukarıda, 2584 ise aşağıda gören sınai tarafı var. 2607 de şu ana baktığımızda.
Şimdi biraz önce büyüme rakamlarını konuştuk. Alt başlıklara baktık. Sanayi tarafı, üretim tarafı dedik. Dolayısıyla bu biraz daha sanayi tarafındaki yükselişi anlamlandırıyor ve güç veriyor bu anlamda. Şimdi geçtiğimiz hafta sanayi endeksi 2599 puandan kapanmış. Şu anda neredeyiz? 2606 seviyesindeyiz. En düşük neyi görmüştü geçtiğimiz hafta? Baktığımızda 2565 seviyesini görmüş, en yüksek 2704. Demek ki kısa vadeli yine 2700 seviyesi hedef noktamız olarak gözüküyor. Ama geçtiğimiz hafta %3.20'lik bir değer kaybı olmuş, satışlar gelmişti. Ve demiştim biraz önce de, bankacılık sektörü ve spor hisseleri daha ağırlıklıydı. Bu açıdan baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerde 2630-2650, geri çekilmelerde ise 2590. Hadi nokta atışı yapalım. 2585 önemli destek noktamız.
Kısaca vadeliye de bakalım Belgin Hanım. Bakalım. Sonrasında tahvil ve şirket hisselerine geçeceğiz. Kalan vaktimizde de o tarafı konuşuruz. Vadeli opsiyon piyasasına bakalım. Yarım puan üzerinde bir prim görüyoruz o tarafta. Ne dersiniz? 1536.
Evet. Şimdi şöyle hemen bakıyorum. Vadeli tarafta trend seviyesi 1535. Şu anda trendin üstündeyiz. Bu son derece olumlu. Bugün vade bitimi 31 Mayıs itibariyle. Dolayısıyla endeks kontratlarda son işlem günü. Bu fiyatlamayı ve bir sonraki aya, yani Haziran vade içinde bakalım nasıl olacak kapanışlar. Trendin üzerinde olması olumlu olur tabii ki. Biraz daha alıcılı bir Haziran başlangıcı piyasalara umut verir. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Küresel bazdaki gelişmelere de baktığımızda, Hande, kripto tarafı, işte diğer piyasalar, forex, future'lar vesaire, hepsinde ciddi anlamda yatırımcıların kayıpları oldu. Ve yavaş yavaş onlar yeniden özellikle hisse senedi tarafına geliyorlar. Biraz da şu halka arzlar tarafındaki hisselerin biraz performans sergilemesi gerekiyor ki yatırımcının büyük bir yatırımcı kitlesinin parası da orada bağlı kaldı. Onlar da biraz daha hareket olursa vadeli taraftaki fiyatlamalar da aynı şekilde pozitif olur. Şimdi bakıyoruz, destekler nerede? 1490 aşağıdaki önemli destek noktamız. Yukarıda ise 1540, daha sonrasında da 1565 bugünkü hedef değerlerimiz. Özellikle 1565 ve üzerinde kapatırsa önümüzdeki ay, yani Haziran vadeler için 1600-1700 bandına doğru hareketin de yolu açılabilir. Bunu da önemli not olarak ekleyelim.
Çok kısa tahvillere de bakalım. Türkiye 10 yıllık tahvil faizi de hemen ekranımıza yansıyor. 18.61. Kısaca alayım Belgin Hanım ki hisselere geçelim.
CDS'lerimiz 400'ün altına düşmedikçe hani tahvile doğru yöneliş biraz zaman alacak. O yüzden tabii ki takip edeceğiz. Şu anda hafif çaplı 10 yıllıklara bir giriş var ama özellikle burada 5 yıllıklar tarafın hala %19 üzerinde olduğunu hatırlatalım.
Peki, geçelim o zaman hisselere. AES Akdeniz Yapı Elemanları ile başlayacağız. Haber akışını aktarayım ben. İzmir Kemalpaşa'daki fabrikanın çatısı üzerine 1020 kW gücünde GES alımı için anlaşıldığı açıklanmış bir anlaşma var. 900 kW düzeltiyorum. 3,91'likte yukarı yönlü hareket var. 23,90 fiyat. 20'lerden gelen bir fiyat karşımıza çıkıyor ki son bir ayda 26'da görmüş.
Gayet olumlu. Dolayısıyla hisse performansı tam böyle hani yatırımcının trendleri takip eden bir çizgi içerisinde hissenin hareketlerini görüyoruz. Olumlu bir habere ilişkin olarak da bir yükseliş var. kar realizasyonuna karşı dikkatli olsunlar diyelim.
Peki geçelim bir başka hisseye. Duran Doğan'a bakacağız hemen. Orada %0,74'lük bir prim karşımıza çıkıyor. 10.83'te fiyat var. Burada da Gloss Green metalize karton hattının bölümlerinin Türkiye'ye gelişlerinin PDRP'yi tamamlamakta olduğu ve Haziran ayı içinde montajlarının başlayıp Temmuz ayında da kurulumlarının tamamlanacağı, devreye alınacağı da açıklanan bilgiler arasında.
Evet, baktığımız zaman hissede bir satış grafiği vardı. Özellikle ne zamandı? Mayıs ayı içerisinde genelde aşağı yönlü hareketler gördük. Şimdi buradan bir tepki, yeniden 11-12 bandına doğru yükseliş olabilir mi bakacağız ama haber akışının fiyatlaması var. Yeniden nötr noktaya gelebilir, yatırımcı kar realizasyonu yapabilir.
Peki, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. Hemen sonrasında şirket portföyünde yer alan Erzurum Palandöken'deki arsaların 7,1 milyon Türk lirasına satılacağı açıklanan bilgiler arasında 1,6'lık da yukarı yönlü hareket var. 3,30 son bir ayda yukarıda görmüş. 3,09'a kadar gerilemiş. Şu anda ise 3,18.
Evet, Palandöken'deki arsaların. Palandöken o bölge oldukça önemli. Özellikle kış sporları anlamında hep duyduğumuz bir bölge. Hissede de buna bağlı olarak hareketler görüyoruz. Tabii ki sonuçta satışıyla ilgili süreç ve kasasına girmesi noktasında hissede yukarı yönlü performans görürüz. Sonra beklenti bitti diyerek bir realizasyon gelmesine karşı dikkatli olsunlar.
Hızlıca Otkar'a da bakalım. Şirketin otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasında Slovakya'yı da eklediği kent körüklü otobüsleri içinde Baristislava Toplu Taşıma Şirketi DPB'den 40 adetlik sipariş aldığı da medyada yer alan haberler arasında %0,33'lük aşağı yönlü hareket var. Ne dersiniz?
Evet, yani hissede daha önce zaten çok ciddi bir performans olmuştu. Sonrasında bir temettü vesaire noktasında bir dinlenme süreci var ama haber güzel. İlerleyen günlerde fiyatlamalara etkisini pozitif görürüz.
Sasa Polyester, 400 milyon dolar olan yıllık 350 bin ton kapasiteli poli üretim tesisi yatırım kararının alındığı, yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında da devreye alınmasının planlandığı açıklanmış. Satış görüyoruz. 31.30 fiyat karşımızda.
Evet, haber gerçekleşmiş, planlanma var. Bununla birlikte hissede onun öncesinde de zaten aşağı yönlü bir satış baskısı vardı. Bir süre daha devam edecektir. Nereye kadar? Şu anda 31'lerde. 30 seviyesi önemli eşik.
Peki Belgin Hanım, ilk işlem günündeyiz. Hisselere de baktık, bir portföy alalım sizden.
Tabii ki. Yine %30 hisse senedinde olmaya devam edeceğiz. Yalnız altındaki yükseliş, gram altın, ons tarafındaki yükselişler portföy çeşitlendirmeye geçtiğimiz hafta değinmiştik. Altının ağırlığı %15-20 oranında taşınabilir. Haziran sonuna kadar ilk etapta, sonrasında belki yıl sonuna kadar. Bu durumda %50'de nakitte kalmak doğru bir strateji olacaktır.
Podcast dinle.